Yuhanna 20. bölüm 17. ayete geldik. 20. bölümde İsa Mesih ölümden diriliyor ve Mecdelli Meryem'e görünüyor. Daha sonra öğrencilerine görünüyor ve Thomas'a görünüyor. İsa Mesih Meryem'e görünüyor. Ölümden dirildikten sonra Meryem'e görünüyor ve Meryem'in adını çağırıyor ve o anda Meryem İsa Mesih'i tanıyor. Ve İsa bana dokunma diyor. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle. Benim babamın ve sizin babanızın, benim tanrımın ve sizin tanrınızın yanına çıkıyorum. Rab İsa Mesih Meryem'e kendisine dokunmamasını söylüyor burada. Dokunmak sözcüğü Yunanca'da haptomai sözcüğüdür ve anlam olarak tutunmak demektir. İsa daha sonra öğrencilerine kendisine dokunmalarını söyleyecekti. Peki neden önce dokunmalarını yasakladı da sonra izin verdi? Çünkü bakın Meryem'e şöyle dedi. Çünkü daha babanın yanına çıkmadım. Benim buradan anladığım şu. İşte bu nedenle Meryem henüz İsa'ya dokunmamalıydı. Ama daha sonra İsa babanın yanına çıkacak ve ondan sonra yukarı odada bulunan öğrenciler kendisine dokunabileceklerdi. Peki Rab İsa bu sırada babanın yanına çıktığında ne oldu dersiniz? Ben öyle inanıyorum ki İsa babanın yanına çıktığı zaman dökmüş olduğu kanını babanın, baba Tanrı'nın huzurunda kefaret, kurtulmalık olarak arz etmiş. Böylece onun kanı Tanrı'nın hüküm kürsüsünü bugünkü inayet tahtına çevirmiştir. İşte İsa'nın bu kanı senin ve benim günahlarımız için akmıştır. Sanıyorum onun kanı, onun bizim için ödediği bedelin sonsuz bir tanıklığı olarak sonsuzluğa dek orada kalacaktır. Dikkat ederseniz ise Tanrı'ya benim babam ve sizin babanız, benim Tanrım ve sizin Tanrınız sözleriyle tanımlarken bu tanımlamaya büyük bir özen göstermiştir. Onun babayla olan ilişkisi bizim babayla olan ilişkimizden çok farklıdır. Yani Tanrı'yla olan ilişkimizden. Bizler Rab İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın oğulları, kızları olma hakkını kazanırken, İsa Mesih üçlü birliğin bir üyesi olarak Tanrı'nın sonsuz oğludur. Tabi ruhsal anlamda. İsa bu ayrımı burada özellikle yapmıştır. Başka deyişle İsa Mesih üçlü birlikte Tanrı'dır. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı. Mecdelli Meryem varıp öğrencilere Rabbi gördüğünü bildirdi ve onun söylediklerini aktardı. Haftanın ilk günü, aynı gün akşamleyin öğrenciler Yahudi yetkililerin korkusundan kapalı kapıların ardında toplanmışlardı. İsa oraya geldi. Ortada durup onlara size esenlik, üzerinize esenlik olsun dedi. Yuhanna 20. bölüm 18 ve 19. ayetler. Buradaki insanlar İsa haça gerildiği zaman dağılıp kaçmışlardı. Ama şimdi öyle anlaşılıyor ki Yahudilerden korktukları için yeniden bir araya gelmişler ve saklanmışlardı. Kapılar kapalıydı. Yani kimse içeri giremesin diye kapıları kilitlemişlerdi. Doğaüstü olanın doğal olana dokunduğu zaman verilen mesajın her zaman size esenlik olsun ya da korkmayın olduğunu bilmem hiç fark ettiniz mi? İsa'nın tanrılığı bu insanların insan yönüne dokunduğu için İsa onlara size esenlik olsun diyordu. Bu esenlik İsa Mesih'e iman ederek ortaya çıkan aklanmanın, doğru sayılmanın yarattığı bir esenliktir. Evet, öğrenciler İsa'yı görür görmez tanımışlardı. Bu insanlar tabii ki korkuyorlardı. Kapılar kilitli olduğu halde İsa yüceltilmiş olan diriliş bedeniyle onların bulunduğu odaya girmişti. Buradan diriliş bedeninin fizik yasalarına tabi olmadığını, fizik ötesi özelliklere sahip olduğunu açıkça görüyoruz. Bu nedenle imanlılar topluluğu olan kilise, yeryüzünden alındığı zaman bedenlerimiz bir anda değiştirilecek ve o zaman Rabbi havada karşılamamız için hiçbir sorun kalmayacaktır. Sonra İsa Mesih elleriyle böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rabbi görünce sevinçle doldular, sevindiler diyor 20. ayet. Dikkat ederseniz İsa'nın bedeni her ne kadar yüceltilmiş bir diriliş bedeni idiyse de elleri ve ayaklarında çivi ve böğründe mızrak izi hala görülebiliyordu. İsa'nın şimdiki diriliş bedeniyle çarmıha gerilen bedeni arasında çok ilginç benzerlikler bulunmaktadır. İsa'nın çektiği işkence izleri diriliş bedeninde de vardı. Ama bizim diriliş bedenlerimizde dünyasal bedenimizde bulunan yara izlerinin bulunacağını zannetmiyorum. Sanımca İsa'nın diriliş bedeninde yara izlerinin bulunmasının nedeni bu izlerin bizim uğrumuzda olduğunun bilinmesi içindir. Bizler Tanrı önüne suçsuz ve kusursuz bir şekilde gidebilelim diye İsa Mesih bizim uğrumuza yaralanmış ve elem çekmiştir. O bizim günahlarımızı kendi üzerine almıştır ve çarmıha gidip ölmüştür ve sonra da bildiğiniz gibi ölümden dirilmiştir. İşte bu izlerin İsa'nın diriliş bedeninde bulunmasının nedeni budur. İsa yine size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizleri gönderiyorum. 21. ayet. Ben burada Rabbin üzerinize esenlik olsun sözünü ya da size esenlik olsun sözünü tekrar ettiğini düşünmüyorum. Sanımca Rab burada farklı bir esenlikten söz etmektedir. 19. ayette geçen esenlik Tanrı ile barışmaktan kaynaklanan kurtuluş esenliğiydi. Artık kurtuluş işi tamamlanmıştı. Bu nedenle burada söz edilen esenlik Matta 11. bölüm 28. ayette söz edilen esenliğin ta kendisidir. Matta'da ne diyor? Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar! Bana gelin ve ben size rahat veririm. Kurtuluş yoluyla gelen rahatlıktır bu. Kurtuluşun getirdiği esenliktir bu. Başka bir esenlik daha vardır. Bu esenlik Tanrı ile ruhsal paydaşlık içerisinde yaşayıp onun isteğine göre yaşayanların sahip olduğu esenliktir. Bu esenlikten Matta 11. bölüm 29. ayette söz edilir. Boyunduruğumu takının ve benden öğrenin, böylece canlarınız rahatlık bulur. Kurtuluş işi şimdi tamamlanmış durumdadır. Ve Mesih şimdi onları baba kendisini gönderdiği gibi dünyaya gönderiyordu. İsa daha önce babaya yönelttiği duasında bu aynı konuya değinerek şöyle demişti. Beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. 22. ayet. Bu tarih dilimi ruhsal açıdan şeriat ile inayet arasında bir geçiş süreci olarak bilinir. Bu insanların yaşamında ve Rab İsa'nın hizmetinde İsa'nın ölümü ve ölümden dirilişi ve Pentekost günü arasında bir ara dönem vardır. Bu dünya tarihinde başka bir eşi benzeri olmayan bir dönemdir. Rabbimiz daha önce öğrencilerine Luka 11. bölümde nasıl dua etmeleri gerektiğini öğretmişti. Onlara istedikleri şeylerin kendilerine verileceğini söylemişti. Aynı bölümün 13. ayetinde ise babanın kendisinden isteyenlere armağan olarak kutsal ruhu vereceğini söylemişti. Buradan da onların en azından o ana kadar babadan kutsal ruhu istemediklerini anlıyoruz. Yine İsa, Yuhanna 14 ayet 16'da şöyle diyordu. Ben de babaya yalvaracağım ve o size başka bir tesellici, avutucu verecektir. İsa'nın Mesih olduğunu söylediğinde Simon Petrus'un bazı ruhsal gerçekleri sezinlediği doğru ise de birkaç dakika sonra İsa'ya haç ölümüne gitmemesi gerektiğini söylemesi onun bu gerçekleri tam olarak anlamadığını gösterir. Ben öyle inanıyorum ki Rab İsa Mesih onların üzerine üfleyip kutsal ruhu alın dediği zaman onlar yeniden doğmuşlardı. Bu ana kadar kutsal ruh İsa'nın öğrencilerinin içerisinde değildi. Onların üzerine üfledi terimi kutsal yazılarda bir yerde daha karşımıza çıkar. Yaratılış kitabında Tanrı Adem'in içerisine yaşam nefesini üflemişti. Ben öyle inanıyorum ki İsa burada öğrencilerine kutsal ruhu vererek onların içerisine sonsuz yaşamı üflemiştir. Bu İsa'nın göğe alınışına ve kutsal ruhun Pentekost gününde gelişine kadar onları bu geçiş sürecinde güven içerisinde tutacaktı. Pentekost gününde kutsal ruh gelip onları Mesih'in bedeni olan imanlılar topluluğuna vaftiz edecekti. Yine onlar kutsal ruhun gelmesiyle göksel bir güçle donanacaklardı. O günde imanlılar topluluğu ortaya çıkacaktı. O günden bugüne kadar kutsal ruh dünyamızda bulunmaktadır. O her gerçek Mesih imanlısının varlığında bulunur ve onları Mesih'in bedenine vaftiz eder. Bunu söyledikten sonra İsa Mesih onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Bundan sonra da 23. ayette şöyle diyor: kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanacaktır. Kiminkini bağışlamazsanız öylece kalacaktır. Bu ayet genellikle yanlış anlaşılan büyük bir ayettir. John Calvin bu doğrultuda şöyle yazar: Mesih günahları bağışlamayı öğrencileriyle paylaştığı zaman burada kendisine özgü olan bazı şeyleri onlara vermez. Günahları bağışlama işi sadece İsa Mesih'e aittir. Onlara ise, yani İsa öğrencilerine, sadece günahların İsa'nın adında bağışlanacağını duyurma ayrıcalığını tanımıştır ya da onlara bunu vermiştir. İsa'nın herhangi bir öğrencisinin, herhangi bir kimsenin günahını sildiğini İncil'de ne Habercilerin İşleri kitabında ne de mektuplarda görürüz. Öğrenciler gittikleri her yerde günahların bağışını müjdelemişlerdir. Size burada bir soru sorayım. Günahların bağışı ne demektir? Tanrı dahi günahları istediği gibi bağışlayamamaktadır. Çünkü o kutsaldır. Günahların bağışı sadece ve sadece İsa Mesih'in kanı aracılığıyladır. Eski antlaşma dönemlerinde bağışlanma Mesih'in ileride gelip öleceği gerçeğine dayanılarak yapılıyordu. Tanrı eski antlaşma döneminde insanları Mesih gelip cezayı ödeyinceye kadar bir avans benzerliğinde önceden bağışlamıştır. Başka türlü olmaz. Az önce de vurguladığım gibi eğer Tanrı günahlara göz yumsaydı bu onun kutsallığıyla kesinlikle bağdaşamazdı. Kutsal Tanrı günahı yargılamak zorundadır. Başka türlü yapamaz. Bu nedenle İsa Mesih'i yargıladı. Ve İsa Mesih aracılığıyla bugün bizi bağışlıyor. Evet, bugün Tanrı bizleri İsa'nın bizim için öldüğüne iman ettiğimizde bağışlamaktadır. Sizler ve ben günahları nasıl bağışlayabiliriz? Tanrı sözünün, İncil'in müjdesini insanlara anlatarak, onlara bunu duyurarak, bizim yeryüzünde yapacağımız en büyük iş budur. Bir insan bu dünyada günahlarından dönüp İsa Mesih'e iman ederse, bu çok büyük bir olaydır. Ama asıl heyecan veren şey nedir biliyor musunuz? Sizler ve ben herhangi bir insana İncil'in müjdesini duyurduğumuzda bu kişi yeniden doğup Mesih'e yeni bir yaratık olabilmektedir. Bizim için bundan daha büyük, daha anlamlı başka bir şey olabilir mi? Hayır. Bu nedenle kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur sözü Tanrı'nın inayet müjdesini duyurduğumuz zaman işte gerçek olur. Bizim bugün bir sorumluluğumuz vardır. Eğer bizler İncil'in kurtuluş müjdesini insanlara duyurmazsak onların günahları bağışlanmayacaktır. Sanıyorum bizler şimdi İncil'i insanlara duyurmadığımız yılların cezasını çekiyoruz. Sorumluluğumuzu safsakladığımızdan dolayı çocuklarımızı cephelerde kaybettik. Sadece şunu düşünelim. Eğer savaşlarda kaybettiğimiz çocuklarımız yaşamlarını İsa Mesih'e adayıp birer müjdeci olsalardı dünyamız bugün tamamen bambaşka olurdu. Dünyada barış ve esenlik olurdu. Dünyaya barışı ve bağışlanmayı getirecek olan mesaja sadece bizler sahibiz. Bu mesaj İsa Mesih'in kurtuluş müjdesidir. Sevgili kardeşim, sen ne yapıyorsun? Bu müjdeyi insanlara duyuruyor musun yoksa kendine mi saklıyorsun? 24. ayette 12'lerden biri olup ikiz adıyla bilinen Thomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi diyor. Thomas'ın diğer öğrencilerle niçin bir arada bulunmadığını gerçekten bilmiyoruz. Bunu sadece tahmin edebiliriz ama daha fazlasını yapamayız. Sanımca Thomas her şeyden şüphe duyan yalnız bir kurttu. Şüpheciliğinden dolayı her olayın üzerine büyük karamsarlıklar getirebilirdi. Ben öyle zannediyorum ki İsa'nın diğer öğrencileri İsa'nın ölümden dirildiğinden öylesine heyecanlı ve gerçekçi konuşuyorlardı ki Thomas tüm bu söylenenlere bir türlü inanamıyordu. Bunun için öbür öğrenciler ona Rabbi gördük dediler. Thomas, onun ellerinde çivilerin izlerini görmedikçe çivilerin deldiği yerlere parmağımla dokunmadıkça ve elimi İsa'nın böğrüne koymadıkça inanmam dedi. Yuhanna 20 ayet 25. Gerçekten Thomas tam bir şüpheciydi. İman etmesine yetecek kadar yeterli kanıt var olduğu halde Thomas hala İsa'nın ölümden dirildiğine inanmıyordu. Ama en azından burada onun yeniden diğer öğrencilerle bir arada olmaya karar vermiş olduğunu görüyoruz. Kardeşim, eğer Tanrı'nın inayetinde ilerlemek ve gelişmek istiyorsan, diğer imanlılarla birlikte olmaya gereksinmen vardır. Rabbin sözlerinden neler öğrenmişsen, bu öğrendiklerini diğer imanlılarla paylaşman gerekmektedir. Bazılarının alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha da yüreklendirelim. Mesih imanlıları olarak birlikte büyüyebilelim diye gerçekten bir araya gelmemiz gerekmektedir. Aradan 8 gün geçti. İsa'nın öğrencileri yine içerideydiler. Thomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa geldi. Ortada durup onlara üzerinize esenlik olsun dedi. Ardından Thomas'a parmağını buraya getir ve ellerime bak dedi. Elini de uzat ve böğrüme koy. İmansızlık gösterme, imansızlık etme, imanlı ol. Thomas ona Rabbim ve Tanrım diye yanıt verdi. Yuhanna 20, 26, 28 ayetler. İncil kayıtları Thomas'ın elini uzatıp İsa'nın böğrüne koyup koymadığını yazmazlar. Thomas'ın bu şeyleri yapmasına hiç gerek yoktu. Bugün de birçokları keşke İsa'yı görüp ona dokunabilsem, o zaman ona iman ederdim demektedirler. Sorun İsa'nın ölümden dirildiğine ilişkin var olan kanıtların yetersiz oluşundan değil, ama insan yüreğinin imansızlığındandır. Tanrı insanın dürüst şüphelerine elbette doyurucu bir yanıt verecektir, ama dürüst olmayan şüphelerle uğraşacağını hiç zannetmiyorum. Birçok insanlar kutsal kitaba inanmadıklarını söylüyorlar. Sorunlarının mantıklarında yattığını belirtiyorlar. Değerli dostum, insanların büyük bir kısmı içinde yaşadıkları ahlak bozukluğundan dolayı kutsal kitaba inanmayacaktır. Geçenlerde adamın biri bana, eski antlaşma dediğimiz Tevrat, Zebur ve Peygamberler kitaplarına inanmadığını söyledi. Daha sonra öğrendim ki, adam karısından habersiz başkasıyla zina hayatı yaşıyormuş. Eski antlaşma çıkış 20 ayet 14'te, Tanrı'nın verdiği kesin buyruk var, zina etmeyeceksin. Bu bir emirdir. Tevekkelli adam eski antlaşmaya boşuna inanmadığını söylememiş. Eski antlaşma adamın bu durumuna yasak getirdiğinden adam haliyle bu günahta devam etmeye hevesli bir yaklaşımla yaklaşmış. Ama Tanrı hiçbir zaman dürüst olmayan bir kimseye ruhsal kanıtlar göstermek zorunda değildir. O kendisini sadece kendisini içtenlikle samimi arayanlara buldurtur. Evet kardeşim, Thomas'ın İsa ile ilgili vermiş olduğu tanıklıktan daha büyük bir tanıklık bulamazsınız. Thomas'ın vermiş olduğu bu tanıklık kutsal yazıların en büyük açıklamalarından bir tanesidir. Bir Yahudinin İsa'ya Rabbim ve Tanrım diye cevap vermesi gerçekten çok büyük bir olaydır. Üstelik bu sözler Thomas gibi şüpheci birinin ağzından çıkarsa. İsa, beni gördüğün için mi iman ettin dedi. Görmeden iman edenlere ne mutlu. Yuhanna 20 ayet 29. İsa Mesih'in ölümüne ve ölümden dirilişine iman eden bizler için bugün çok özel bereketler bulunmaktadır kardeşim. İsa öğrencilerinin yanında daha birçok belirti gösterdi. Onlar bu kitapta yazılı değildir. Ama İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman edip onun adıyla yaşama sahip olasınız diye bunlar yazılmıştır diyor Yuhanna 20. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Bu İncil kitabı ile ilgili en önemli özelliklerden birisidir. Rab İsa Mesih kayda geçmemiş daha birçok şeyler yapmış ve söylemiştir. Mesih yeryüzündeyken binlerce, on binlerce insanı iyileştirmişti. Yuhanna, İsa öğrencilerinin önünde bu kitapta olmayan başka birçok mucizeler yaptı derken, diriliş sonrasında da birçok mucizeler yapmış olduğunu belirtiyor olabilir. Yuhanna bu İncil'inde neleri kaydedip neleri kaydetmeyeceği konusunda büyük titizlik göstermiştir. aklında belirli bir hedefe varmayı amaçladığından sadece bu yöndeki amaca hizmet edecek malzemelerden yararlanmıştır. Yuhanna İsa Mesih'in hayat hikayesini yazmayı amaçlamamıştır. Diğer İncil yazarlarının İsa'nın yaşamında boş bıraktıkları yerleri doldurmayı da amaçlamamıştır. O bütün bu yazdıklarını bizler İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edelim ve iman ederek İsa'nın adıyla yaşama, sonsuz yaşama kavuşalım diye yazmıştır. Yaşama kavuşmak ve Tanrı'nın bir çocuğu olmak sadece iman yoluyla mümkündür değerli kardeşim.